Ayrım 42, sayfa 384. Nastya bir kez daha ikiye katlandı. Ama bu kez geriye uzanan bacaklarını, her birini kendisine omuzlarından tutan iki adamın boyunlarına kanca gibi doladı. Sonra bütün gücünü toplayıp adamları mancınıkla atılan taşlar gibi bölme duvarına çarptı. Bir tanesi kafa üstü düşüp alın kemiğini parçaladı. Diğeri yüzünü darbeden korumak için kolunu siper etti. Ama bu kez çarpmanın tüm şiddetini karşılayan dirseği parçalandı. Feryat ederek yere yığıldı ve tanrısına yakarmaya başladı. Nastya üçüncü kez harekete geçti ve ileri atıldığında iki ayağı üzerinde yerdeydi. Ölü adamın üzerine eğilip hala bağlı olan elleriyle adamın hançerini kuşağından aldı ve gelecek olan saldırılarını karşılamak için havada savurdu. Üzerine gelen ilk adamın karnını deşti ve adam bağırsaklarının dışarı fırlamasını engellemek için karnını tutarak iki büklüm olduğunda, Nastya hançerin gümüş ve gergedan boynuzundan yapılma kabzasını ense köküne çekiç gibi indirdi. Adam daha yere düşmeden ölmüştü. Muhafızlardan bir diğeri Kemal'in öfke dolu haykırışlarının cesaretlendirmesiyle Nastya'ya arkadan saldırdı. Nastya adama yüzünü dönmeden geriye doğru bir katır tepmesi hareketi yaptı. Tam çenesinin altına gelen darbe kafasını öyle şiddetle arkaya yatırdı ki boyun omurları parçalandı ve adam boş bir çuval gibi yere çöktü. Diğer adamlar telaş içinde odadan kaçmaya çalışırken kapıda birbirlerini sıkıştırdılar. Hala bağlı olan ellerinin arasında tuttuğu hançerle birlikte Nastya bir cesedin üzerinden atlayarak Kemal'e doğru koştu. Geldiğini gören Kemal yerinden fırlayıp kaçmaya başladı. Kapıdaki son adamdı. Tam yetişmişti ki Nastya elindeki hançerin ucunu tulumunun üzerinden kaba etlerine sapladı. Bu kez yeni bir acı ve öfke dolu ulumayla kapıya doğru atıldı ve adamlarından biri kapıyı arkasından kapattı. Nastya kapıyı kilitledi ve salona geri döndü. Cesetlerin üzerinden sekerek masanın yanına kadar geldi ve kenarına oturdu. Hançeri dizlerin arasına yerleştirdi ve ucunu bileğindeki kablonun altına soktu. Bağlı bileklerini hızla yukarı aşağı hareket ettirerek kabloları kesti. Bileklerindeki izlerin üzerine bir süre ovaladı. Sonra masadan kalkarak yerini bildiği kameraya doğru yürüdü. Çıplaklığından utanmaksızın önünde durarak geminin derinliklerindeki operasyon merkezinde kendisini izleyenlere baktı. Yüzünde sakin ve anlaşılmaz bir ifade vardı. Sonra esrarlı bir şekilde göz kırptı ve peşinden gülümsedi. Gülüşünde masumiyet ve rahatlık vardı. Sanki çılgın bir bahçıvanın çiçek tarhından demet demet koparıp yere attığı öbekler gibi etrafa saçılmış cesetlerle hiç ilgisi yokmuş gibi. Tüm bunların şaşkın bir sessizlik içinde izlendiği operasyon odasında ilk kendini toplayan Hazel oldu. Ne yapıyor şu anda? Nastya'nın havalandırma kontrol paneline doğru gittiğini görerek sormuştu Hazel. Sıcaklığı olabildiğince düşürecek diye açıkladı Paddy. Neden yapsın ki böyle bir şeyi? Hazel'ın kafası karışmıştı. Çok titizdir dedi Paddy ve bunu takdir edici bir tonda söylemişti. Sanırım onlarla aynı suiti paylaşacağı için cesetlerin çürüyüp kokmasını istemiyor. Ben de burada onun güvenliği için endişelenmekten kendimi yiyip bitiriyordum. Hazel birdenbire rahatlamanın verdiği coşkuyla neredeyse isterik bir kahkaha attı. İnanılmaz bir kadın. Gerçekten mükemmel, değil mi? Paddy de Hazel'a katıldı. Başta kararsızdım ama bu küçük gösteriden sonra ciddi olarak karım olmasını isteyeceğim onda. Nastya havalandırma panellerinden ayrılıp yatak odasına doğru salınarak yürürken, kalçaları içinde canlı yılanlar olan birer ipek torba gibi çalkalanıyordu. Tanrım o kadar hoş ki, Dave Imbiss adeta huşu içinde konuşmuştu. Senin için fazla hoş oğlum dedi Paddy. Gelecekte ona baktığında gözlerini nazik bir şekilde sımsıkı kapalı tut. Nastya yatak odasına girdiğinde bir sonraki kamera görüntü yollamaya başladı. Kapıyı arkasından kapatarak tuvalet masasına gidip aynanın karşısına oturdu. Hazel'ın fırçalarından biriyle Kemal'in dağıttığı saçlarına şekil verdi. Saçının son halinden memnun olunca yüzündeki morlukları pudraladı ve Hazel'ın Chanel rujunu ve parfümünü kullandı. Tüm gözlerin üzerinde olduğunun farkındaydı ve seyircilerini etkilemeye çalışıyordu. Ayağa kalkıp odanın sonundaki giyinme odasına gitti. Acele etmeden Hazel'ın iç çamaşırlarını sırayla göz gezdirdi. Sonunda dantelli ipek bir takım olan kirli beyaz Janet Reger külot ve sütyende karar kıldı. Külotu belinin altına tutup sarı kafasını hafifçe yana eğerek kameraya bakmaya başladı. Belli ki seyircilerin onayını almak istiyordu. Odadakiler sessizliği bozma korkusuyla alkışlayamadılar ama Dave iki parmağını ağzına götürerek ıslık çalma taklidi yaptı. "Mükemmel, ben daha iyi bir seçim yapamazdım," diye mırıldandı Hazel. Nastya sanki onları duymuş gibi yeniden gülümsedi. Golden Goose'un köprüsünün üstündeki direğin tepesindeki elektronik seyri sefer anteninin bir ünitesinde gizli alandaki operasyon odasına ulaşan bir hat vardı. Geminin derinliklerindeki operatör bu sayede radar ve GPS'i izleyebiliyordu. Operasyon odasındakiler de en az köprüdeki biri kadar geminin seyri hakkında bilgi sahibiydiler. Odada gergin bir hava hakimdi. Kimse birbiriyle konuşmuyor, konuştuğu zaman da ses fısıltıyı aşmıyordu. Çoğunlukla donanımlarını hazırlamak ve kontrol etmekle oyalanıyorlardı. Avcı bıçaklarını bileğliyorlar, şarjörleri boşaltıp namluya rahat sürülmesi için mermileri tek tek parlatıp kayganlaştırıyorlar, iyice parlayıncaya kadar silahların namlularını temizliyorlar ve tetik boşluğunu genç kız nefesi gibi tatlı ve hafif olacak şekilde ayarlıyorlardı. Hector ve kurmayları dikkatlerini yoğunlaştırarak seyri sefer göstergelerini ve kapalı devre televizyon monitörlerini izliyorlardı. Vincent Woodward hala suite'le aynı katta küçük bir odada kilit altındaydı. Bilekleri kabloyla bağlanmış halde ağır silahlarla donanmış iki nöbetçi dar ranzada oturmuş ve AK-47'leri üzerine çevirmişti. Diğer üç muhafız da kapının dışında bekliyordu. Kemal gün içinde iki kez gelerek hırsını Vincent'tan aldı. Üzerine tükürüp babasını ve kardeşlerini öldürdüğü için pagan başının Allah'ın gazabından hiç kurtulmamasını diledi ve bu kez karnını ve kasıklarını tekmeledi. Vincent iki büklüm halde kapanıp hayati organlarını korumaya ve yerde yuvarlanarak darbelerin etkisini azaltmaya çalışıyordu. Kemal yorulduğunda durumu keyifle izleyen muhafızlardan birinin silahını alıp çelik kaplamalı dipçi ile kafasına birkaç tane indirdi. Ama yaralı eli nedeniyle darbeler etkili olmaktan uzaktı. Vincent darbelerin yönünü kolaylıkla saptırabilmişti. Vincent 10 bin dolarını hak ediyor diyerek izlediklerini yorumluyordu David. Görevini fazlasıyla yerine getirdiği için ikramiye vereceğim dedi Hazel. Kemal'in tavırlarının vahşiliğinden dolayı oldukça sarsılmıştı. Anlamsız, Paddy karşı çıktı. Vic için bu tür gıdıklamalar çirkin bir kızın öpücüğünden daha rahatsız edici değildir. Bir süre düşündükten sonra devam etti. Muhtemelen dayağı çirkin kıza tercih eder. Nastya'nın odasının kapısında başka bir beşli grup nöbet tutuyordu. Ama arkadaşlarının cesetlerinin bulunduğu salona girmeye cesaret edemiyorlardı. Kapıyı sürgüledikten sonra kendilerini iyice emniyete almak için arkasına eşya yığmışlardı. Korkularını gizleyemiyorlardı. Odanın boyutları izin verdiği kadar barikattan uzakta duruyorlardı. Yeni bir tekme, yumruk ve ısırma harekatını savuşturmaya hazır vaziyette parmakları tetikte bekliyorlardı. Kemal Vincent'ı hırpaladığı odadan çıkıp gelerek bu kez kendi adamlarına çıkışmaya başladı. Yiğit arkadaşlarınızın cesetlerini o odadaki dişi şeytanla baş başa mı bıraktınız? Gelenek ve kurallarımıza hiç mi saygınız yok? Gece olmadan önce gömülmeleri ya da denize bırakılmaları gerekiyor. Onları derhal dışarı çıkarın. Hiçbiri az önceki baskında olduğu gibi suite'e dalmak için acele etmiyordu. Yine de yeterli cesareti toplayarak barikatı kaldırıp kapıyı aralayabildiler. İhtiyatla içeri baktıklarında Nastya'nın onları beklemediğini görünce hızla odaya girip arkadaşlarının cesetlerini ayaklarından tutup dışarı taşıdılar. Sonra telaşlı bir şekilde kapıyı yeniden kilitleyip mobilyayı arkasına yığdılar. O sırada Nastya iç kısımdaki odada siyah sığır derisi sandalyelerden birine oturmuş, buzdolabında bulduğu çikolataları yiyerek sehpanın üzerinden aldığı magazin dergisinin sayfalarını tembelce çeviriyordu. Yan odada Arapların ölüleri almaya geldiğini duymasına karşın kafasını dergiden kaldırmamıştı bile. Nastya'nın üzerinde saf yünden yeşil bir pantolon ve Hazel'ın giyinme odasında bulduğu canlı bir Emilio Pucci tünik vardı. "Bu hanımın sıra dışı bir zevki var," dedi Dave Imbiss. "Kesinlikle öyle," diyerek Hector da ona katıldı. "Paddy ile birlikte, öyle değil mi? Bu sıra dışını sıradan gösterir." Operasyon odasındaki kapalı devre ekranlardan dikkate değer bir olay daha izlemişlerdi. Kemal kayıplarını kısa bir törenden sonra güverteden denize attıktan sonra hala huzursuzdu. Gece gündüz garip saatlerde köprüden dışarı çıkmaya başlamıştı. Yardımcılarından biri Cyril Stanford'la kalırken o tüm gemiyi dolaşıyor, bilgeler ve katlar arasındaki duvarları inceliyordu. Çok önemli bir şeyi atladığı duygusu kendisini rahat bırakmıyor gibi görünüyordu. Gövdenin çeşitli yerlerini hançeriyle vurup yankıları dinlemeye başladığında Hector giderek huzursuzlanmaya başlamıştı. Köprünün altında Bushmaster topunun yuvası haline getirilen kat Kemal'in başlıca ilgi alanı olmuştu. Burayı dikkatle incelemiş, hatta kargo güvertesine inerek silahı gizleyen boş bölme duvarına bakmıştı. Sonra köprüye çıktığında Cyril'la bu konuda yaptığı konuşmayı Hector da dinlemişti. Cyril her zamanki gibi uydurma ama inandırıcı bir açıklama yapmıştı. Bu alanın geminin derinliklerindeki pompaları yöneten hassas makineleri barındırdığını söylemişti. Pompalar tanklardaki gazın sıcaklık ve dağılımını kontrol ediyorlardı. Belli bir sıcaklığın üzerinde gazlar uçucu hale gelip kendiliğinden patlayarak tüm gemiyi havaya uçurabilirdi. Cyril Kemal'e makinelerin uydu yardımıyla ABD'deki Bennett Petrol Teknik Merkezi tarafından uzaktan kontrol edildiğini anlattı. Gemi sefer halindeyken o alana geminin kaptanının bile girmesi yasaktı. "Yani bu adamlar bizim rotamızın değiştiğini görebiliyorlar mı?" diye sordu Kemal. "Bu seni endişelendirir mi kaptan?" Cyril sordu. "Hem de hiç." Kemal gülümsedi ve başını salladı. "Birkaç saat içinde güvenli bir şekilde kara sularımızda olacağız. Bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yok." Her şeye rağmen Kemal gemiyi incelemeye devam etti ve her deliğe burnunu soktu. Bir öğleden sonra pompa servis tünellerine açılan bir kapak buldu. Tünel bağımsız gaz tanklarını birbirine bağlayarak gerektiğinde gemiyi dengeleyip düz tutmak için gazı bir tanktan diğerine aktaran ve gazı dolaştırıp soğutan pompaları barındırıyordu. Tayvan'da gizli alana yer açmak için gövde yeniden şekillendirilirken, bu erişim kapağını geminin ortasından Kıç Köprüsü'nün iskele tarafına taşımak gerekmişti. Kemal çapındaki bir denizcinin dikkatini çekebilecek uygunsuzlukta ve acemice bir karardı. Kemal kapağı açıp gaz depolama tanklarının altındaki labirent şeklindeki tünelleri bulacak kadar ileri gitti. Uzun süre bu tünelleri araştırmaya devam etti. Başının hemen üstündeki operasyon odasındakiler onun hareketlerini kızılötesi algılayıcılar aracılığıyla izliyorlardı. Bir ara Kemal hançerinin kabzasıyla gaz borularından birine vurdu ve çıkan ses o kadar net olarak duyuldu ki operasyon odasında bir an için herkes Kemal'in odada kendileriyle birlikte olduğu sanısına kapıldı. Hepsi nefeslerini tutmuştu. Sonunda Kemal Golden Goose'un bu bölgesinde zararlı bir şey olmadığına karar vermiş olmalıydı ki operasyon odasından uzaklaşarak kargo güvertesine çıkan çelik merdivenlerden gelen ayak sesleri herkesi rahatlattı. Golden Goose'un dev gövdesi parlak tropik sular üzerinde ilerleyişini sürdürerek her geçen saat Afrika anakarasına biraz daha yaklaşıyordu. Gandanga körfezine ne zaman varacağımızı tahmin edebiliyor muyuz? Hazel yemek masasında otururlarken sormuştu. GPS'e göre ayın 14'ü Perşembe günü saat 9'da varacağız. 3 günümüz var yani diyerek cevapladı David. Yemekte Kanada bizonu filetosu ve ketçapla patates kızartması vardı. Sadece Hector çok acı Meksika biberi sosunu tercih etmişti. Her ne kadar bu basit yemek plastik tabak ve çatal bıçakla servis edilmiş olsa da polistiren bardaklara çok kaliteli kırmızı şarap doldurulmuştu. Hazel bunu çok özel bir durum için saklıyordu ve şimdi sırasının geldiğine karar vermişti. Hector şarabı saygılı bir şekilde tattı. "Bu dünyadaki en nadir ve en güzel şaraplardan biri," dedi üzgün bir sesle. "Ne var ki aynı dünyadaki en sağlıksız koşullarda içiliyor." "Yiyin, için ve mutlu olun," dedi Paddy. "Çünkü yarın hepimiz..." "Kapa çeneni, Paddy." David hızla araya girdi. "Çünkü yarın ilerlemiş mi olacağız?" Hazel kadehini kaldırarak sordu. "Başarılı mı? Muzaffer mi?" "Çünkü yarın kötü adamlar ölecek," dedi Hector. "Ve hepsi birden duruma uygun bir ciddiyetle içkilerini içtiler." Kadehlerini masaya koyarlarken Tarık operasyon odasından çıkıp gelmişti. "Hector, Paddy, hemen gelin." "Ne oldu Tarık?" Hector ayağa fırlarken sordu. "Yeni radar teması. Garip bir gemi bize yaklaşıyor. Bela kokusu alıyorum." Yemeği ve harika şarabı unutup hep beraber merdivenden inerek ekranların başına toplandılar. Geminin radarında gözüken leke parlak ve büyüktü. "Büyük gemi," dedi Gale. "Hızını hesaplamama izin verin." Çok geçmeden seri bir şekilde kullandığı aletlerden başını kaldırdı. "Saatte 78 kilometre. Ticari gemi olamaz. Bu bir savaş gemisi." Diğer aletleri kontrol etti. "Cyril sabit hız ve rotayı koruyor." "Koruduğuna eminim," dedi Hector ciddi bir tavırla. "Bu hızla gelen bir şeyden kaçması imkansız. Umarım bizi kurtarmaya gelen bir ABD desteği değildir. Eğer öyleyse bir çuval incir berbat oldu demektir." Kaygılı bir şekilde geminin haberleşme direğindeki kameranın yolladığı görüntülere baktı. Garip gemi ufukta belirmiş, hızla yaklaşıyordu. Gri renkli gemi ciddi görünüşüyle son derece fonksiyonel bir savaş makinesine benziyordu. Gemi henüz kameradan oldukça alçakta olan kaptan köprüsünün ufuk çizgisini aşamamıştı. Kemal yukarıdaki kameranın görüş avantajından yoksundu. Ama radardaki görüntüyü hırsla inceliyordu. Artık şüphesi kalmadığında Cyril'e döndü. "Sen bir Yankee'sin, değil mi?" Dipnot Yankee, esas olarak ABD'nin kuzeyinde yaşayanlar için kullanılır, ancak ABD dışında genel olarak tüm ABD'liler için kullanılan bir sıfattır. Teknik olarak bir güneyli olan Cyril, kılı kırk yarmanın akıllıca olmayacağına hükmetti. "Amerikalıyım, evet. Garip gemi bizimle kesişme rotasında. Kesinlikle bir kafir savaş gemisi. Ya İngiliz ya da daha büyük ihtimalle Amerikan. Onlarla konuşacaksın." Cyril'i omuzlarından tutup sertçe kendine doğru çevirdi ve tehditkar bir ifadeyle suratına baktı. "Aramak için gemiye çıkmak isterlerse onları durduracaksın. Ne dersen de umurumda değil ama bizi rahat bırakmalarını sağlayacak bir şeyler söyle. Anladın mı beni, tamam mı?" "Anladım, tamam," dedi Cyril sessizce. "Gemiye çıkmak üzere bir grup üzerimize doğru gelirse onlar gelmeden sen ölmüş olursun." Kemal hançerini çıkarıp Cyril'in boğazına batırmıştı. Ufak yaradan kan sızmaya başladı. "Ciddi olduğumu anladın sanırım." "Anladım," dedi Cyril, hiç hareketsiz durmaya devam ediyordu. Ama gözlerini oynattı ve aynı sessiz tonla konuştu. "Gemi görüş alanımıza girdi." Kemal hızla döndü ve sancak tarafına bakmaya başladı. Yaklaşan geminin üst güvertesi ufuk çizgisinin üzerinde belirgin hale gelmişti ki, aynı anda köprünün arkasındaki telsizde 156.5 megahız donanma frekans kanalından bir ses yükseldi. "İskele provamızdaki dökme yük tankeri, ABD donanması USS Manila Bay Destroyer'inden Komutan Robbins konuşuyor. Geminizi tanıtın." Cyril Kemal'e baktı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Janet Reger. J-A-N-E-T R-E-G-E-R. Emilio Pucci. E-M-I-L-I-O P-U-C-C-I. Yankee. Y-A-N-K-E-E. USS Manila Bay Destroyer. U-S-S-M-A-N-I-L-A-B-A-Y-D-E-S-T-R-O-Y Robbins R-O-B-I-N-S